Ayrım 4.
Bu ülkenin de kaderi bok bir kader ha. Başlangıçta Çin'le Japonya ile Rusya. Meşhur Rus-Japon harbini bilirsin. Filmini görmüştük hani. O harp Kore'yi paylaşamadıklarından patlamış meğer. İşe bak. Galip çıkınca Japonlar gelip bunların ümüğüne çöküyor. Kapılar açılıp kapandı. Girip çıkanlar oldu. Bir telefon zili katlanılmaz bir diş ağrısı gibi uzuyor. Birileri mekanizmasını şakır şakır açıp kapayarak bir tüfeği doldurdular. Kafadar Hakkı'nın önünde renkli bir kitapçık, kapağında folklor giyinmiş çekik gözlü bir kızcağız, iri iri Kore harfleri. İngilizce bir başlık. Guide of Korea. Üsteğmen Demir'in bakışını yakalayınca eksikleniyor biraz. Amerikalı'nın birinden yürüttüm. Faydalı kitap, Japon musikisinin Kore musikisinden etkilendiğini bilir miydin bakalım? Bilmezdin ya. Kore adı dersen Korya soyundan geliyor. Bir tarihte bunlar... Üsteğmen Demir elinde olmadan gülümsedi. Kafadar Hakkı budur işte. İşi gücü ayrıntılarla oyalanmak. Tugay'ın İskenderun'a hareket edeceği günlerde Ankara kitapçılarını bir bir dolaşıp Korece Türkçe sözlük arayan kim? O. Üsteğmen Demir Kore'nin ne geçmişini umursuyor ne geleceğini. Onun gözünde üstün başarılar kazanarak parlayacağı bir savaş meydanı Kore toprağı o kadar. İleride diyecekler ki. Zizi yüzbaşı çıktı geldi. Üstü başı Amerikan cigarası ve eczah kokuyordu. Yarası gerçekten hafifmiş. Pansuman yapmışlar, sarmışlar filan. Gözleri lüks lambasının keskin ışığını mavi camdan iki boncuk gibi içlerinde topluyor. Afacan ışıltılar halinde türlü yansımalar ve kırılmalarla çevresine saçıyor. Önce bir telaş sordu. Haydi gidiyor muyuz? Fiyaka satmadan da edemedi ama. Mermi dedi, kemiğe dokunmamış bile adaleyi delip geçmiş, yatmat dediler, oğlum enayi miyim ben, beleşten zafer kazanacağız, işin ucunda sürü sepet madalya, tüydüm hemen. Yeniden açılıp kapanan kapılar, aralıksız telefon zili, içeride birisi, Allah bilir albay bağıra çağıra bazı emirler veriyor ama kime? Yüzbaşı Aziz ile Üsteğmen Demir'in çıkacakları sıra, küt, kapı açıldı. Giren paşanın emir subayı, suratından düşen bin parça oluyor. Hala çalıp duran radyosunu işaret ederek Kafadar Hakkı'ya dedi ki, sustur birader şu zırıltıyı, tam sırası. Tatsız bir sessizlik. İyi kötü çatılayım dedi. İçi sıra uzak ve kaygı verici tüfek sesleri, havan gümbürtüleri uzayıp gidiyor. Bitişik odadan telefona bağıran Tahsin Paşa'nın sesi. Bütün birlikler teyakkuz durumuna geçsinler derhal. Üsteğmen Demir ile Yüzbaşı Aziz ne oluyor anlamına bakıştılar. Emir subayı durumu kırık dökük açıkladı. Belki genel taarruz anlayamadık. Saffet Binbaşı 10. bölüğü gönderemiyor. 11. bölüğe yüklenmişler çünkü. İki cenahtan dedi. En az iki tabur. Çinliler galiba. Topçu himayesi istediğine göre esaslı bir şey zannederim. Yüzbaşı Hakkı şaşkın omuzlarını kaldırıyor. Topçu himayesi mi? Yahu topçular savunma tertibinde değil ki toplar mevziye girinceye kadar oho ölme şeyim ölme. Bir yandan yeni bir durumla her karşılaştığında yaptığı gibi o gülü sazan balığı ağzına bir sigara eklemiş ateş dileniyordu. Üsteğmen Demir bir saniye aralığından binbaşı baba Saffet'i gördü sanki şapkasını. İnanılmayacak kadar sık karabiber tuz karışımı saçlarının üzerinde basbayağı yüzüyor, pos bıyıkları ağzını bütün örtmüş hiç eksilmez cigarasıyla sağ eli altı parmaklı. Pors Said'de herkes gibi güneş çarpmasından hastalandığında bağ gözlüklerinin ardından hüzünlü hüzünlü gülerek demişti ki nasip de ölmek varsa bari Kore'de ölelim, yolda güneş çarpmasından kuyruğu titretmek yürekler acısı. Üsteğmen Demir ve Yüzbaşı Aziz daha fazla oyalanmadılar. Hile çıkarlarken Harekat Dairesi Başkanı Binbaşı Türün 3. taburla telefon bağlantısının kesildiğini söylemedi mi işleri büsbütün içlerine sığamaz oldu. Dışarı bir çıktılar ki Chungmyong Vadisi alçaklarında sabah yıldızlarının deli deli parladığı alacalı mavi bir ışıkla yıkanıyor. Doğu yakası damar damar toz bembelerin üflendiği şişe yeşiline dönmüş, soğuk değdiği yeri jilet gibi yalıyor. Adamın soluğu dağılmaya vakit bulamadan bıyıklarında buz kırığı. Büyük yalnızlık. Üsteğmen Demir jipe doğru yürürken kısa bir an durup havaları dinledi. Silah sesleri şafağın yankılı boşluklarında yırtıcı bir atmaca sürüsü gibi patır patır yükseliyor. İç karartan bir bulut halinde bu taraflara geliyordu. En belalı anlarda kullandığı öteki sesiyle kendisinden bile gizlemeye çalışarak sağ gözümün alt kapağı seyreyecek de bir bokluk olmayacak öyle mi dedi görülmemiş şey. Deminden beri Tugay'ın karargah şoförlerine uğradıkları baskını anlata anlata bitiremeyen Halil, jipe son dakikada yetişebildi. Öyle hızlı kalktılar. İnsanın en yalın gerçekleri görmesini engelleyen toyluk mudur yoksa tutkusal saplantılar, önüne geçilmez hırslı istekler mi? daha çok yaşamış, daha az hırslı olsa Üsteğmen Demir 1950 Kasım'ını kana boğan savaşların gerçek boyutlarını ve acı anlamını daha önceden çıkaramaz mıydı? Bunu çok düşünmüştür. Çıkaramadı ama aradan yıllar geçti. İstanbul'da Taşlık'taki Şark Kahvesi'ne siyah bir kuyu inceliğiyle yaşantısına giriveren o gazeteci kadın yok mu? Ümit Ersoy. İşte onunla tartışırken ancak becerebildi bunu. Bir de sonbahardı ki dumanlı yağmurları dağlar yıkılırmışçasına gümbürtülü yağan dışı kül rengi içi kestane kızılı. Amerikan istihbaratı 38 ve 40. Çin ordularının Ekim'in 15'inden beri Mançurya sınırında yığınak yaptıklarını bilirmiş. Yalı Irmağı'nın bu yakasına geçtiklerini de öğrenmişler. Ne hikmetse bunların Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin saldırısına karşı Mançurya sınırını korumak amacıyla mevzilendikleri fikrine saplanılıyor. Çinlilerin savaşa karışacakları kimsenin aklına gelmiyor. İşe bak işe. Yanılgının büyüğü burada değil mi? Saldırını tasarladığın anda hesaba katmadığın olasılık saldırıya kalkıştığın anda hesaplarını alt üst edecek. Ediyor da. Çinliler bir yana saldırı fena tasarlanmamış. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri doğu kesiminde sınıra yakın ya hiç kımıldamayacaklar. Düşman merkez ve batı kesimlerinde bastırılıp sürülerek en geç bir haftada Yalı Irmağı'na ulaşılacak. Hepsi bu kadar. 20 gün hazırlık, 24 Kasım sabahı hücum. 550 rakımlı tepedeki çarpışmalarda tutsak düşmüş bir Çinli subayın üzerinden bir belge çıktı. Şaşa kaldılar. Çinli kurmaylar az değilmiş hani. Çin orduları grubu komutanlığınca yüksek kademe subaylarına gönderilmiş bir emirdi bu. Özet mözet şöyle diyordu. Savunma amacıyla yerleşmiş ve hazırlanmış düşmana saldırmak çok kaybı gerektirir, başarısız olur. Düşmanı savunma mevzilerinden çıkarıp ileri harekete zorlayınız. Onları hareket halinde yakalayıp karşı saldırıyla yanlarını ve gerilerini kuşatarak yok ediniz. Amerikalılar Çin ordularının savaşa karışmayacaklarını sana dursun, gerçekte onlar Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin ileri harekata geçmelerini beklermiş. 24 Kasım'da ileri harekat başladı, 26 Kasım'da tasarladıklarını yaptılar, merkezden güçlü bir karşı saldırı, 2. Güney Kore Kol Ordusu dağılıyor. Tokon düştü. 9. Amerikan Kol Ordusu'nun sağ kanadı tehdit altında. Yalnız o mu, saldırı gelişirse doğudaki bütün Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'ni çevirebilirler. 9. Kolordu İhtiyatı Türk Tugayı'nın önce Tokon'un kurtarılmasıyla görevlendirilip sonra Wovun Boğazı'nda savunmaya geçmesinin emredilmesi bunu önlemek için. 28 Kasım sabahı saat 6. Makineli tüfek taraklarının batıcı dişlerini kıra kıra çılgın bir jip Tugay'dan ateş hattına savruluyor. 3. Tabur karargahına varır varmaz Üsteğmen Demir'le Yüzbaşı Aziz fırlayıp Binbaşı Baba Saffet'in karşısına çakılıyorlar. Kaşları çatık, sinirleri şemsiye telleri gibi gergin. Tabur komutanı bütün benliğiyle savaşın çalkantısına kapılmış görmüyor geldik. SCR 326 telsizine eğilmiş, o gürültü patırtı arasında sesini 10. Bölük Komutanı Yüzbaşı Cevdet'e ulaştırabilsin diye bas bas bağırıyor. Şimdi bana bak, 9. bölüğü soluna, 11. bölüğü sağına yanaştırıyorum. Böylelikle seni çeviremezler, sıkı dur, anlaşıldı mı? Ne? Nasıl? Topçu mu? Tamam tamam, Tugay'ı ikaz ettik, çok gecikmezler. Aygıtı bırakınca acele bir cigara yaktı. Salıverdiği bol duman pos bıyıklarının içinden öyle iştahla yükseliyor ki bilmeyen biri bıyıklarının tutuştuğunu sanır. Hala onlardan habersiz dudaklarına yapışmış tütünleri tükürerek söylendi. Allah yardımcısı olsun. O dakika ileriden iki ağır yaralı getiriyorlar. Birisi çocuk çocuk gülümseyen, yüzü bezgin birer. İnanılmaz bir hızla kan kaybediyor. Üniforması kıpkızıl, yapış yapış. Öbürü kefen beyazı suratında siyah bıyıkları başlı başına bir edepsizlik gibi duran bir assubay. Yoksa ölmüş mü? O taraf kızılca kıyamet. Düşmanın 10. bölüğün üstüne büyük kuvvetlerle yüklendiği işitilen seslerden anlaşılabiliyor. Zincirlene zincirlene kör düğüm olan makineli tüfek takırtılarını, orasından burasından ani öfkeli patlayışlarla allak bullak eden el bombaları. Nihayet görüşebildiler. Binbaşı Saffet, o Halim Selim, o yumuşak başlı adam onları fark eder etmez, asıl ve bağışlanamaz kabahatli onlarmış gibi yüzlerine karşı parladı. Yahu hani topçu himayesi, din iman yok mu bu adamlarda, 10. bölük peynir gibi ufalanıyor, karşısında askeri iki tabur, hanidir yalvar yakar olduk, hala topçudan ses yok. Üsteğmen Demir kafadar hakkının sözlerini hatırladı. Topçu savunma düzeninde değil ki, toplar mevziye girinceye kadar oho ölme şeyim ölme. İçi sızladıysa da bir şey söylemedi. Yanında durumu onun kadar bilen bir yüzbaşı olduğuna göre söylemek ona düşmezdi. Zizi yüzbaşı uçarı ve dalgacı subay havasını hiç değiştirmeksizin binbaşım dedi, kurdun boynu neden kalınmış bilirsin. Bilirim dedi Saffet binbaşı. Gözlüklerinin altında gözleri ışığa bakarcasına kısılmıştı. İşini kendisi görürmüştü ondan. Öyleyse kıssadan hisse. Topçudan hayır bekleme demek mi istiyorsun aziz? Zizi yüzbaşı sanki muzipliğe hazırlanan bir mahalle çocuğu sırmalı sarı bıyıkların altından yampiri yampiri gülümsüyor. Arife tarif gerekmez. Oturup durum muhakemesi yapıyorlar. Binbaşı Saffet önce arazide sonra harita üzerinde savaşın nasıl geliştiğini anlatıyor. Zayıf noktalar nereleri, kademeli savunma nerede uygulanabilir, karşı saldırı olasılıkları filan. Arkasından iş bölümü. Yüzbaşı Aziz subayı yaralanmış makineli tüfek bölüğü komutanlığını geçici olarak üstleniyor. Üsteğmen Demir'e gelince o 550 rakımlı tepe yamacında ihtiyatta bekleyen Erat'ı savaş için tertipleyecek. Çünkü bunlar ilk baskına uğrayan takviyeli keşif kolu ile kendi bölüğünden kurtulmuş ikinci tabur ihtiyatı diye bir kenara ayrılmış erler. Şimdilik tabura daha önce gelmiş olan Karabaş Efendi başlarında bu bakımdan derhal jipe atlayıp Üsteğmen Demir jipte birliğinin başına giderken sevinci de üzüntüye de benzer garip bir duyguya kapılıyor. Bölüğünün bütünüyle telef olmadığını öğrenmekten sevinçli, çarpışmalara hemen katılamadığından üzgün. Çünkü annesi Suat Hanım yaylı tamburunu ne zaman eline alsa sürmesi hiç eksik olmayan zebercet yeşili gözlerinde söze sığmaz bir dargınlık yoğunlaşır. İnce bir hüzün pul pul belirip kaybolurdu. Dumanlı bir sarı mı dese, çağla yeşili mi dese, ne dese. Güneşin pencere kafeslerinden acem halısına benek benek düştüğü bir öğle sonu çalgısının düşünceli titreşimleriyle odasını dolduran tül çiçekleri ürperir, narin yeşillerini toz toz dökerlerdi sanki. Demir annesinin bir şeylere üzüldüğünü uzaktan uzağa sezer, neye üzüldüğünü bir türlü bulup çıkaramazdı. Bir keresinde Suat Hanım Hacı Arif Bey'in bir şarkısını çalarken yumuşak içli bir göğüs geçirişten farksız sesiyle söylemeye de başlamış, yarısında hıçkırıklarla sarsılarak birden, Üsteğmen Demir 550 rakımlı tepeden bazı düşman birliklerinin kuzeye kaydıklarını gördü. Dürbünü indirip dudaklarını ısırdı. Birkaç adım gerisinde Karabaş Efendi gözleri kısık gaz lambaları üzerinde budala bir hazım rehaveti geviş getiriyordu. Gözetleme yerinde yalnızdılar. Üsteğmen Demir komutasına verilen birlikte adamlarından çoğunu bulmuş. Karabaş Efendi'nin o daha gelmeden hepsini savaş düzenine sokmuş olmasına ayrıca sevinmişti. İyi kötü bir takırıyor. Baskın onurlarını zedelediğinden çoğu dövüşmeye istekli görünüyordu. Fakat şu düşman dost doğru Tugay'ın gerisine sarkacak bunlar. En azından bir alay. Acele bir şeyler yapmak lazım. Telsizle taburu aradı. Zor bulabildi. Saffet binbaşı biliyormuş. Cızırtılar, mermi ıslıkları, mitralyüs küfürleri arasından bilgi veriyor. Tugay'dan az önce albay geldi. Durumu fark etmiş. Kuvvet ister. Biz malum burada karnevan içindeyiz. Yarım takım kadar bir şey verebildik. Oraya gittiler. Üsteğmen Demir derhal hizmet arz ediyor. Binbaşım biz hazırız. Emredersiniz takviye olarak. Telaşı sevmem, ağır zayiat veriyoruz. Başka yerden takviye isteyen çıkabilir. Şu topçu da nerede kaldı bilmem ki. Albayın 500 rakımlı tepe dolaylarında olması Üsteğmen Demir'i şaşırtıyor, rahatlatıyor da. Garip bir rahatlık, gücüne inandığı bir üstün duruma el koymuş olmasından mı, sorumluluğu başkasına devretmiş olmanın hırsızlama keyfinden mi belirsiz. Binbaşının söylediklerinden kafasında pır pır yanıp sönen tek bir cümle. Biz malum burada karnevan içindeyiz. Tekrar dürbüne davranınca güneşten tel tel parıldayan ormanın seyrek bir yerinde ufak bir birliğin yokuşu tırmandığını hayal meyal seçiyor. Onlardan başkası olabilir mi? Çok geçmeden o yöreden ilk silah seslerini işitiyorlar. İşitmeleriyle çekirge yağmurundan beter öldürücü bir mitralyöz salvosunu yemeleri bir oldu. Üstelik yukarıdan. Kendilerini yere dar attılar. Çevrelerine ne varsa sıçrıyor patır patır. Havadan yere sanki bir ölüm yazısı yazıyorlar. Başlarında bir belada bu. Birlikler baskınların düzensizliğini üstlerinden atamadıkları için işaret panoları yok. Ortalık aydınlandı aydınlanalı, havada mekik dokuyan Amerikan uçakları onları sık sık düşmanla karıştırıyor. Mitralyözlerinin kıyıcı tarağından geçirmeye yelteniyor. Erat, hele erbaşlar nasıl içerliyor buna gözle görmedikçe inanılmaz. Avcı bombardıman uçağının heybetli gölgesi uğuldayarak akıp gidince ana avrat söven mi ararsın ardından yumruk sallayıp tehdit eden mi? Fakat görev gecikmedi. Albay Dora yarım takım gücüyle 550 rakımlı tepede çatışmaya girmişti. İkinci tabur ağır ağır yer değiştirip üçüncü taburun cenahını emniyete aldığından binbaşı baba Saffet, Üsteğmen Demir'e vakit geçirmeksizin birliğiyle 550 rakımlı tepeye takviye gitmesi emrini verdi. Avcı hattına yayılıp ormana daldılar. Işıktan yaldızlanmış sonbahar ağaçları gece boyunca emdikleri sesi yaprak yaprak salıveriyor. Bu dumanlı aydınlıkta orman içi sessizliğini tepeden aşağıya paldır küldür dökülen silah seslerinden başka rüzgarın ağaçlardaki acı uğultusu bir de insanın tüylerini diken diken eden çakal sesleri bozuyordu. İlkin sahiden çakal sesleri sanmışlardı. Çok geçmeden ormanın kuytularında hızla yer değiştiren Çinlilerin birbirleriyle işaretleşmek için çıkardıkları sesler olduğunu anladılar. Tiz, bazen sırt üşütücü bir çiğlikle upuzun uzayan, bazen kesik kesik. Üsteğmen Demir'in gözü seyiriyor ki nasıl? Aşırı keskinleşmiş, dikkat tetik üstünde ilerlemenin gerilimi, şurada değilse burada, o ağaç ardında değilse ötekinde bir takım Çinli hayallerini kaşla göz arasında yaratıp siliveriyor. Berbat bir duygu bu. Çünkü ne kadar kendilerini zorlarlarsa zorlasınlar, çürümüş yaprak, ağaç kabuğu ve nemli toprak kokan kınalı kızıl boşluklarda tek canlı varlık görebilmeleri olanak dışı. Ürkek kanat çırpışlarıyla fırlayıp kaçan kuşlar birkaç da sincap sayılmazsa elbet. Üsteğmen Demir, aldıkları görevin can alıcı önemini yorucu bir tırmanıştan sonra takımıyla Alba'ya kavuşunca kavrayacaktır. Tugayı çevirmeye ilerleyen Çinliler, yandan saldırıya uğrayınca ister istemez durmuş 550 rakımlı tepede ayrı bir cephe açmışlardı. Dürbünle bakıldı mı batıdaki sıra tepeleri de ele geçirdikleri, mevzilenip savaşa hazırlandıkları açıkça görülüyordu. Besbelli karşılarındaki birliğin gücünü kestiremiyor, önemsiyorlar. Albay Dora önce Üsteğmen'in getirdiği ateş takviyesini öğrenmek istedi. İki bazuka, bir A4 makineli tüfeği, bir takım er. İki saattir onları yokuştan aşağı sürmek için üst üste hücum tazeleyen düşmana direniyor. Nasıl yürek paralayıcı çığlıklar atarak saldırıyor Çinliler. Çevirme hareketinin iyice durdurulabilmesinin 550 rakımlı tepenin kesinlikle elde edilmesine bağlı olduğunu düşünüyordu. Üsteğmen Demir savaş meydanına ulaşmış olmanın heyecanıyla mı, harp okulundan beri kendisini hep süngü takmış ilerleyen bir birliğin en başında düşmana savret ederken tasarladığından mı nedir? Farkında olmaksın al bayım diyor, süngüyle saldıralım. Kaşlarının karanlık perdesi altında albayın kayıp gözleri dikenli bir ışıltı halinde sivriliyorlar. Tam cevap vereceği sırada batıya uzanan sırtlarda yoğun bir makineli tüfek atışı. Dürbünle davranıyor hemen. Düşmanla müsaademeye geçenlerin takviye göndermiş 2. taburun 5. bölüğünden olduklarını çıkarıp ferahlıyor. Dürbününü indirirken Üsteğmen Demir'e kısaca evet diyor, süngüyle saldıracağız. Birliğini ona göre tertipli Üsteğmen. Süngüyle saldırdılar. Hücum yokuş yukarıya yapıldığından tehlikeli ve zordu. Yanlış bir güneş süngüden süngüye yansıyarak ormanı kıpırtılı bir ışık cümbüşüne boğuyor, kesilmiş damardan boşalan kanın kızıl uğultusu. Göğüs göğüse vuruşmanın tuzlu sarhoşluğuna gerçek dışı boyutlar katıyordu. O sarsıcı Allah Allah sesleri savaş görmüş eski bir tabiye hocasından dinlediği harb-ı umumi zabit ve kumandanlarının hatıralarında okuduğu gibi vardılar. Mermi vızıltılarını silecek bir ululukla yükseliyor, bu yüzden vurulup düşenler durup dururken kendilerini yere atmış izlenimini uyandırıyordu. Üsteğmen Demir ilk atılımda iki Çinliyi vurmuş, bir başkası onu vurmak üzereyken kim olduğunu bilmediği bir erin süngüsüyle delik deşik edilmişti. Adamın bağırsakları lakır lakır avuçlarına dolarken gözlerinde beliren dehşet bin uykusuz geceyi karabasan diye doldurabilir. Ağzı bir karış açık kurt gibi uladığı halde sesinin işitilmeyişi insanı çileden çıkarabilirdi. Rast geldiklerini süngüleyerek yıldırıcı bir hışımla ilerlediler. Kan ve zaman birbirine karışarak aktı. Bir an geldi ki süngüler yüksek noktaları oldukça çıplak 550 rakımlı tepenin üzerinde parıl parıl parıldadılar. Acı şavkları yukarıda dolaşan Amerikan uçaklarına vurunca şaşkın pilotlar aşağıda vuruşanların Türkler olduğunu nihayet anlayıp kanatlarını sallayarak onları selamladı. Gel gelelim o belalı 28 Kasım gününden Üsteğmen Demir'in bir türlü unutamadığı, karanlık basıncaya kadar tepeyi ellerinde bulundurmaları değil, Kolordu Komutanlığı'nın emriyle Siminli yöresine çekilmek zorunda bırakılmış olmalarıdır. Tokyo Amerikan Askeri Hastanesi'nde yattığı günlerde bunalımlı bazı geceler aynı çekilişi aynı azapla tekrar tekrar yaşar, tepeden tırnağa tere batmış uyanırdı. Doğrusu çekileceklerini sanmıyordu o. Gün boyunca hem 3. tabur hem 2. tabur üstün düşman kuvvetlerinin saldırısına pekala dayanmış, 550 rakımlı tepede olduğu gibi mevziyi muvaffakiyetle bile kazanmıştı. O halde çekilmek niye? Bunu ancak akşama doğru öğrendiler. Türk Tugayı 38. Çin ordusu karşısında böyle inatla direne dursun, 40. Çin ordusunun karşısına düşen 2. Amerikan tümeni tutunamamış, bu yüzden onların geri çekilmesi zorunlu hale gelmişti. 9. Kolordu Komutanlığı bir yandan inatçı direnişiyle 8. orduyu kurtardığını bildirip Türk Tugayını kutlarken, öbür yandan mevziyi düzeltmek amacıyla 5 kilometre kadar gerileyip batıda yeni ve geniş bir cephe üzerinde savunma için tertiplenmesini emrediyordu. Bu haber Tugay karargahında hoş karşılanmadı. Bir kere o günü başarıyla kapatmış birliklerin geri alınmasına bozuluyorlar ya. Asıl 5 kilometre gibi yakın bir yere çekilmek canlarını sıkıyor. Bu sıkıntıyla çekilmenin kötü örgütlenmesi de cabası. Üsteğmen Demir artçı kaldığı için o sıra bu gerçeği bilemezdi. Siminli baskınından sonra Tugay darmadağın olup Seul'de zar zor toparlanabilince durumu kafadar hakkından öğreniyor. Şimdi bak, sabah beri karargâhta koşuşmaktan imanım gevremiş, akşama doğru kendimi dışarı atıyorum. Neden dersen nedeni belli. Bir fırt bir fırt daha, çeke çeke matarayı boşaltmışız. Bir Amerikan başçavuşu var, McGregor dedikleri, herif bana viski vaat etmiş. Deyus'u kıstırabilirsem kıstırdım, yoksa yandık 31'le. Çekilme emri geldiğine göre bir daha içecek sıkkımı nereden bulurum Allah bilir. Paşa çekilmenin planlamasını Faik binbaşıya bırakmış, türüne dışarı çıkınca ne görüyorum? Seninki jipin başında. Ayakta SCR 300 telsizle tabur komutanlarını birer birer bularak açık emir veriyor. Çekileceğiz, hazır olun filan diyerek. Kurmay değiliz amenna. Olacağımız da yok tamam. Lakin düşmanla böyle can ciğer kuzu sarması iken şifresiz çekilme emri vermek ne demek biliriz. Bir vakit orada dikilip muhabereleri dinledim. Allah seni inandırsın. Baba Saffet yok mu binbaşı fena bozuldu efendi. Baktım türüne kafa tutuyor. Karanlık basalı yıl oldu. Hangimiz hangi sırayla çekileceğiz bunları bildirin. Yoksa birlikler birbirine karışacak. İş çorbaya dönecek falan filan. Haksız mı? Yerden göğe haklı olduğunu sonradan hep gördük. Daha oracıkta geçen Eras şöyle bir yoklanıyor. Taburlar bütün karışmış. Vebali kimin boynuna bunun? Herhalde Amerikalıyı bulamayıp dibine darı ikilmiş bir matara ile orada dımdızlak kalan kafadar hakkının değil öyle mi? Dahası türün binbaşı çekilmeyi yerinde düzenleyeceğim diye jipe atlayıp taburlara gidiyor. Biz ne halt edeceğimizi düşünmeye dalmışız. Ulan o Koreli casusların fenerleri el adım ötemizde yanıp sönmeye başlamaz mı? Biri aman yakalayın şunları. Nerede koydunsa bul. Koşturduğumuz adamlar elleri boş dönüyorlar. Ama ışıklar az ileride yine göz kırpıyor. Delirmek iş mi canım? Ağaçlar geceyi sevdiğinden mi ne? Karanlık ormana çok daha önceden dağılmış. Etrafı arada mitralyöz teyelleriyle beklenen ürkütücü bir siyaha boyamıştı. Gün boyunca tüten namlu, işleyen süngü akşam ayazında usul usul soğuyor. Yaralı initileri, tasalı gümbürtüleri, uzaktan uzağa işitilen ağır toplar, silahlar susar susmaz meydana çıkan gurbet garipliğini katlanılmaz bir yoğunluğa ulaştırıyordu. Üsteğmen Demir o arada acaba duygusal bir yakınlık, bir iç desteği aradığında mı yok oyu düşünüyor? Yoksa savaşın kıyıcılığını, ölüme kıl payı gerilimleri yaşadıktan sonra onun gözlerine bulutlar yağan korku ve kaygısını haklı bulduğunda mı? Hop, yeniden Togo'da o cephe gerisi kalabalığın ortasında birbirlerinden ayrılıyorlar. Yeniden onun elini olsun öpmeyi akıl edemediği için kendisini ayıplıyor. Tugay'ın çekilmesini iki artçı bölük örtecekti. Birinci ve on birinci bölükler. Üsteğmen Demir'in takımı düşmanla burun buruna olduğundan artçı ucunu oluşturuyor. Komuta bakımından Yüzbaşı Cevdet'in bölüğüne bağlanıyordu. Düşman ateşi durmuş, ormanı ağaç uğultularının zaman zaman dalgalandırdığı tehlikeli bir sessizlik kuşatmıştı. İrili ufaklı ne kadar yıldız varsa o anda gökyüzüne serpildiler. Çatışma tavsayınca soğuk o çelik zırhlı acımasız şövalye yeniden peydahlanmıştı. Kulak burun demeyip satırıyla düşürüyordu. İlk birlikler saat 19'a doğru çekiliyorlar. Üsteğmen Demir Hızır elektrik fenerlerinin sürekli işaretlerini görüyor. Orman içlerinden gerilerine bazı düşman birliklerinin sızdıklarından kuşkulanıyor. Kuşku denebilir mi buna kesin bir inanç. Borular o sıra duyuldu işte. Yabancı bir ordunun ne dediği anlaşılmaz borazanları karanlığı hant hant oyuyor. Dört yanını kollamaktan yorgun düşmüş askerde asap diye bir şey bırakmıyor. Çevrelerinde her dakika hain ayak sesleri, gizemli fısıltılar. Her an her ağacın arkasından bir tüfekle ucunda bir adamın çıkabilmesi olasılığı. Çinliler çekilmenin kokusunu aldılar. Bu sefer ağaçları tutuşturuyorlar. Çatırtılı, dumanı fena halde kıvılcım üreten vahşi bir yangın. Cesetlerin ve terk edilmiş silahların tepesine gelip kuruluyor. Ne bir yangını, 1, 2, 3, 4, 5 yangın. Birisi burada, öbür ikisi 150 adım kadar ötede, diğerleri hayli uzak. Yangınla beraber ıslak odun ve yanık et kokusu. İğrenç. Üsteğmen Demir epeyce bir zaman yeryüzünde bir cehenneme atıldığı izleniminden kurtulamadı.